Ayrım 9. Sayfa 46. Dumanlı, muammalı bir yolculuk. 26 Haziran'da Amasya'dan Sivas istikametine hareket edilir. Fakat Amasya'ya girişle Amasya'dan çıkış arasında bazı farklar vardır. Hava artık kararmaktadır. Mustafa Kemal'in başının üstünde kara ve yıldırımlı bulutların toplanmakta olduğunun belirtileri vardır. Gerçi henüz bir şey bilinmez ama İstanbul'da uyumaz. Dikkatli olmak lazımdır. Bu sebeplerle Amasya'dan habersizce ayrılır. Amasya-Tokat yolculuğu oldukça sıkıntılı geçer. Mustafa Kemal boyuna düşünür. Acaba Amasya'da çok ileri gidildi mi? Acaba erken mi henüz bu kararların alınması? Fakat şimdilik bu kararlar bir milli sır olarak arkadaşların vicdanına tevdi edilmiştir. Hele şu Sivas'a varalım. Kısacası Mustafa Kemal kuşkudadır. İstanbul'un davetine uyarak geri dönmemiştir. Tersine olarak Anadolu işlerine dalmaktadır. Samsun ve havalisinde asayişin muhafazası konusu ise çoktan geride kalmıştır. Hem bu yolculuk hem de bütün bir ordu müfettişliği karargahı kadrosuyla. Acaba buna İstanbul ne diyecek? Acaba şimdi İstanbul ne tertipler peşinde? İstanbul o anda kararını vermişti bile. Fakat bundan Mustafa Kemal'in haberi yoktu. Dahiliye Nazırı Ali Kemal, 22 Haziran 1919'da sadarete yazdığı müzekkere ile Vükela heyetinden Mustafa Kemal'in azli için gereken yetkileri çıkarmıştır. Harbiye Nezareti gereğini yapacaktır. Kendisi de 25 Haziran 1919'da, yani Mustafa Kemal'in Amasya'dan hareketinden bir gün önce bu kararı bütün vilayetlere tebliğ etmiştir. Ali Kemal'in uzun genelgesinin esasları şunlardır. Mustafa Kemal Paşa, büyük bir asker olmakla beraber zamanın siyasetine vakıf olmadığı için yeni vazifesinde asla başarı kazanamamıştır. İngiltere fevkalade mümessilinin talep ve ısrarıyla azledildi, yani işinden çıkarıldı. Azledildikten sonra yaptıklarıyla da kusurlarını daha çok meydana vurdu. İpsiz sapsız ve zaten kanunen de takip edilen bazı heyetler için, parantez içinde yani Müdafaa-i Hukuk-u Milliye, Kuvayi Milliye, sağa sola telgraflar çekti. Artık o zatın mazul olduğunu, görevlerinin alındığını biliniz. Hiçbir isteğini yapmayınız, hükümet işlerine karıştırmayınız. Dahiliyenin bir tebliği de şunları bildiriyordu. Kendisini derdest ve tevkife muktedirseniz derhal tevkif ve izam ediniz. Parantez içinde yani elinizden geliyorsa yakalayınız ve gönderiniz. 8 Temmuz'da ayrıca Padişah'ın saray başkatipliğinden de Mustafa Kemal'e memuriyetine son verildiğinden İstanbul'a dönmesi tebliğ edilmiştir. Evet, kuşkuludur. Her şeyden ürker. Gerçi Samsun'dan Havza'ya giderken bir çocuk neşesi içindeydi. Şarkılar bile söyledi. Dağ başını duman almış, gümüş dere durmaz akar. Güneş ufuktan şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar. Fakat Tokat yolunda durgundur. İstanbul'la arada artık ipler koparılmıştır. Hatta şimdi ona İstanbul sorsa, hangi sıfatla nereye ve niçin gidiyorsun? Buna verilecek cevap yoktur. Yahut verilecek cevap basittir. Asıl sıfatımı, kendi sıfatımı bulmaya gidiyorum. Kaldı ki nereye gidiyoruz sorusu arkadaki arabalarda ve mayet adamları arasında bile görüşülmektedir. İşin ağızdan ağza dolaşan izahı ise şudur. Kendilerini Kazım Karabekir Paşa Erzurum'a çağırmış. Orada bir kongre toplanacakmış. Erzurum Kongresi. Peki ama ordu müfettişliği talimatında böyle kongreler yapmak, kongrelere katılmak var mıydı? Bu sualin cevabını ileride, yani Erzurum'da mahiyet ileri gelenleri hem de yazıyla şu şekilde cevaplandıracaklardır. Hayır, kongreye katılmayınız. Ama bu safhaya daha sonra geleceğiz. Şimdi biz onu Tokat yolunda izleyelim. Kasabanın giriş yerinde, kıyafetleri pek birbirini tutmayan 20 kadar askerin başında galiba bir binbaşı beklemektedir. Mustafa Kemal hemen arabayı durdurur, iner. Fakat vaziyet biraz şüphelidir. Bize karşı çıkan bu binbaşı acaba bizi tevkif için mi yoksa karşılamak için mi bekliyor? Biraz tereddütle, biraz ihtiyatla yaklaşır. Binbaşı ilerler. Paşam hoş geldiniz. Ben askerlik şubesi reisi. 19 nefer bir çavuş, 2 izinli emrinizdedir. Evet, bu astın üstüne verdiği askerce bir tam haberidir. Tehlike atlatılmıştır. Bu bir karşılamadır. 19 neferi bir çavuşu teftiş eder. Binbaşının elini sıkar. İyi ama o buraya geleceğini kimseye haber vermemişti ki. O halde bu tertip nedir? Tokat'ta geceyi uykusuz geçirir. Anlar ki artık bir dağın doruğundadır. Geriye dönülebilir mi? Hayır. Ya ileride görülen dağların ardında ne var? Belli değil. Ama gene de işte o dağların üstüne gidilecektir. Tokat'ta geçirdiği gece onun gerçekten en kuşkulu gecelerinden biridir. Havada bir şeyler koklar, havada bir şeyler sizinler. Erkenden kalkar. Zaten daha tokata girer girmez telgrafhaneye el koymuştur. Hatta 5. tümenden bir de küçük askeri müfrize tertip ettirmiştir. Bu müfriziye icabında vereceği vazifeyi yalnız kendisi bilir. Ama gerekince vereceği emir acaba yapılacak mı? Sabah açılırken tokattan hemen yola çıkılır. Fakat şimdi Sivas'ta neler hazırlanıyor? Daha önceden Sivas'a gönderdiği Doktor İbrahim Talip Bey'den hiçbir haber alınamamıştır. Tokat'tan çıkarken Sivas valisine öyle bir telgraf yazar ki bu telgraf hareketinden ancak 5-6 saat sonra çekilecektir. Sivas'a daha önce haber uçurulmasına mani olunacaktır. Öyle ki Sivas'ta bir tertip varsa o bu tertip harekete getirilmeden onun üstüne varabilsin. O önceden Sivas'a varmak ve olaylara daha önce yani çarklar aleyhine harekete gelmeden müdahale edebilmek kararındadır. Nihayet Sivas'a yaklaşılır. Çanlıbel'den sonra Yıldızeli ve oradan Sivas ancak 50 kilometre kadar bir yoldur. Mustafa Kemal'in havada kötülükler sezmesinde, ürkmesinde, hatta korkmasında hakkı vardır. Bir büyük milli davayı, bir büyük kozu, işgal kuvvetleri emrinde aciz bir İstanbul hükümetinin oyununa feda etmemek için ihtiyatlı, dikkatli olmak hem hakkı hem vazifesidir. Arkasında belki de şu anda Samsun'a çıkmakta olabilecek İngiliz birlikleri olabilir. Önünde ise tamamen belirsizlikler içinde bir yarın var. Millete haydi artık çarıklarını ayağına çek, eline ne geçerse al dağa çıkıyoruz demeden önce sabır ve basiretin bütün tedbirleri alınmalıdır. Nitekim onun henüz haberi yoktur ama şu var ki İstanbul hükümeti onu bütün görevlerinden azletmiştir. Artık onun resmi hiçbir yetkisi yoktur. Dipnot, Mustafa Kemal 24 Haziran 1919'da yayınlanan bu genelgeden ancak 27 Haziran'da Sivas'ta haberdar oldu. Nutuk sayfa 22. Hulasa Mustafa Kemal bunlardan habersiz Tokat'tan hareket ederken Sivas'ta Sivas valisi Reşit Paşa Mustafa Kemal'in tevkifi için zorlanmaktadır. Halk arasında Mustafa Kemal'in azledildiği, padişah haini olduğu haberleri yayılmıştır. Bu haberler yaftalar, levhalar, ilanlar halinde Sivas sokaklarının duvarlarına yapıştırılmıştır. Kötüler ve bütün şer kuvvetleri ayaktadır. Sivas çarşısı çeşitli dedikodularla çalkalanır durur. Padişahın Elazığ valiliğine özel görevler ve özel mahiyetle gönderdiği Ali Galip adında karışık bir adam ve ona uyan Sivaslı Hürriyet ve İtilaf Fırkası idarecileri, Sivas valisine vazifesini hatırlatarak onu Mustafa Kemal'i hemen tevkife, ellerini arkasına bağlayarak İstanbul'a göndermeye zorlarlar. İstanbul'a yani padişaha, Bekir Ağa bölüğü zindanına, Kürt Mustafa Divanı harbine, Fransızların İngilizlerin eline, Malta'ya ve belki de bir asi olarak dar ağacına, valilik odasında her kafadan bir ses çıkar. Bu sırada Mustafa Kemal'le yanındakiler yollarda göze çarpmamaya çalışarak Sivas'a yaklaşmaktadırlar. Nihayet Sivas-Tokat yolunda ve Sivas'ın az ilerisindeki Numune Ziraat Çiftliği önüne varılır. Numune Çiftliği, Paşa Fabrikası, oralarda birer bozkır mesiresi gibidir. İşte tam o dakikalardadır ki Mustafa Kemal'in Tokat'tan hem de ordu müfettişi sıfatını kullanarak çektiği telgraf Sivas valisinin eline verilir. Geliyorum. Vali sarsılır. Elindeki telgrafı karşısında hala Mustafa Kemal'i tevkif için atıp tutan ve padişahın özel yetkilerini taşıyan Ali Galip'in eline sıkıştırır. İşte geliyor, buyur tevkif et. Ali Galip sapsarı kesilir. Birden yüz geri eder. Efendim ben tevkif edelim dediysem kendi vilayetimde olursa tevkif ederim dedim. Yani malum haliniz. En doğru cümleyi gene Sivas valisi söyler. Madem ki tevkif edemiyoruz öyleyse buyurun karşılamaya çıkalım. Dipnot, o zamanki Sivas valisi Reşit Paşa, 1908 ihtilali sırasında Rumeli'de Serez mutasarrıfıydı. Padişaha ilk isyan telgrafını çekenlerden biri de oydu. Bu son sahneleri ve Sivas valiliği zamanına rastlayan Sivas Kongresi olaylarını ve diğer ilgili hatıralarını yazan Reşit Paşa'nın bu hatıraları, 1940'ta yani onun ölümünden sonra Cevdet R. Yularkıran tarafından neşredilmiştir. Parantez içinde Muallim Ahmet Halit Kitabevi. Salon boşalır. Oradakiler daha önce görünmek için hemen sokaklara dökülürler. Ali Galip ile etrafındakiler ise ortadan kaybolmuşlardır. Birer delik bulup saklanmak veya bir yol bulup kaçmak için. Mustafa Kemal daha önce Sivas'a yolladığı Doktor İbrahim Talih'i ancak Numune Çiftliği önünde bulur. Her şeyi öğrenir. Kendisinin azledildiğini, emrinin hiç kimse tarafından dinlenilmemesinin bildirildiğini ve Sivas'ta tevkifi için tertipler düşünüldüğünü öğrenir. Durum karanlıktır, kritiktir. Her şey bir an meselesidir. Ve her şey anın takdirini anın kullanılabilmesine bağlıdır. Az sonra ya bir tuzağa düşmüş olacaktır, ya talihi ona yar olup önünde Sivas kapıları açılacak, yollarında insanlar saf tutup selama duracaklardır. Ya ondan sonra? Ondan sonrası daha sonra düşünülecektir. Kısacası asker Mustafa Kemal derhal harekete gelmiştir. Böyle anlarda en basit strateji kaidesi şudur: en büyük tehlike en yakın tehlikedir. O halde hemen en yakın tehlikenin üstüne gitmeli. Tam o sırada Sivas yolundan bir otomobil görünür, yaklaşır, durur. İçinden çıkan Sivas valisi Reşit Paşa'dır. Mustafa Kemal'e hitap eder. "Hoş geldiniz paşam. Şu ziraat bahçesinde lütfen biraz istirahat buyursanız." "Derhal otomobillere, derhal Sivas'a." Vali şaşalar. "Bilmem ki efendim, ama nasıl tensip buyurulursa." Vali otomobiline yönelir. Bir ses onu durdurur. "Siz buraya Vali Paşa, benim yanıma." "Efendim, zatı devletiniz Rauf Beyefendi ile teşrif buyursanız da yanıma, benim yanımda olacaksınız." Dipnot: Atatürk'ün nutkunda anlatılan bu sahneler Reşit Paşa'nın hatıralarında da aynen yer alır. Artık kumanda Mustafa Kemal'indir. Sivas'ta ister bir tuzak kurulsun, ister bir taşkınlık olsun, isterse insanlar yollarında saf tutup el bağlasınlar, o artık her türlüsüne hazırdır. Talihiyle boğuşacaktır. Çünkü şu anda seçilecek tek bir yol vardır: tez ve kesin karar yolu. Mahiyet arabalarında ise her şey öğrenilmiştir. Kimse konuşmamaktadır. Onun azledildiği, artık bir yetkisi, bir sıfatı olmadığı bilinmektedir. Nereye, niçin ve ne sıfatla gittiğini kimse anlayamaz. Yalnız ara sıra birbirlerine tehlikenin üzerine gözü kapalı saldırdığını fısıldaşırlar. Kafile yola çıkmıştır. Vali yolda hemen hiç konuşmaz. Ara sıra bir takım beylik Osmanlı lafları geveler. Yarı korku ve daha çok şaşkınlık içindedir. Nihayet Sivas'a yaklaşılır. Şehrin giriş yerinde kalabalıklar görünür. Mustafa Kemal kafasında bir takım meçhulleri çözmekle meşguldür. Bunlar Dahiliye Nazırı'nın emrine uyarak acaba kendisini tevkif edecek hükümet jandarmaları mıdır, askerler midir, yoksa halk mıdır? Az sonra manzara aydınlanır. İlk caddeye girince her şey belli olur. Halk sokakların iki tarafını doldurmuştur. Askerler selam duruşundadır. Kadınlar, çocuklar, öğrenciler, esnaf, memur, hulasa o günkü Sivas, nice uğursuz günlerinden sonra hiç olmazsa bu her tarafa bayraklar asıp yollara dökülüşte, asker adımlarıyla bir kumandanın geçişinde kaybettim sandığı egemenliğini yeniden bir esintisini bulur. Her adımda gökyüzüne bir haykırış yükselir: "Yaşasın Mustafa Kemal Paşa!" Mustafa Kemal daha ilk safların başında arabasından inmiştir. Bir yanında Sivas valisi Reşit Paşa, biraz donuk fakat saygıyla yürür. Diğer yanında Rauf Bey, sonra belediye reisi, arkada ordu müfettişliği karargahı, Sivas'ın asker sivil temsilcileri ve bu gibi hallerde daima önde görmek sevdalısı olan bazı adamlar. Paşa halkı, askerleri selamlayarak geçer. Gökler çınlar, yaşasın Mustafa Kemal Paşa. Önlerine halkın iki geçeli dizildiği çarşı duvarlarında hala korkakların, kölelerin Mustafa Kemal aleyhine yapıştırdıkları beyannameler görülür. Ama artık kimse onlara bakmaz. Onları oralara yapıştıranlar, onları okuyup halka anlatarak ukalalık taslayanlar, şimdi halkın içine karışmışlardır, sinmişlerdir. Yahut onlar da etrafındakileri uyarak sık sık yaşasın diye bağırır ve uzaktan gelen yolcuyu alkışlarlar. Onu karşılayanların, onu alkışlayanların içinde, arı burnunda, anafartalarda, onun kumandası altında çarpışmış, yaralı yahut terhisli olarak buralara dönen erler, onbaşılar, çavuşlar, yedek veya muvazzaf subaylar vardır. Bunlar karşılarında birden Mustafa Kemal'in yürüdüğünü görünce irkilirler. Kendilerini tutamazlar. O günler, o gaza ve zafer günleri birden gözlerinde canlanır. O günler ki silahları, süngüleri ellerindeydi. O günler ki yenik değil muzafferdiler. Onlar şimdi memleketi titreten, memlekete korku salan İngilizlerin, Fransızların binlercesinin, on binlercesinin kendi ayaklarının altında ezildiklerini yahut yüz geri edip kaçtıklarını görmüş gazilerdi. Mustafa Kemal'i birden karşılarında görünce sanki hürriyeti bulmuş esirler yahut birden sıhhatlerine kavuşmuş hastalar, birden gençliklerini duyan tükenmişler gibi coşarlar. Öyle ki onların gözyaşları etraflarındakileri de coşturur, etraflarındakileri de ağlatır. O gün Sivas'ın havasını birden ümit, şenlik ve halkın kendini buluşunun rüzgarları sarar. Bu halk sanki o gün orada yeniden egemenliğe kavuşmuş gibi olur. İstanbul ilk defa o gün Sivas'a yenilmiştir. İstanbul'un Dahiliye Nazırı'nın emri ilk defa o gün orada yırtılır. Mustafa Kemal, padişahı ilk defa o gün ve orada açıkça başkaldırır. Neye güvenerek? Hiç. Sadece kendine ve bir de halk için, ordu için önsezilerine. Bu halk, bu ordu başsızdır. Fakat ya başını ve önderini bulursa? Mustafa Kemal Tokat'tan Sivas'a işte böyle gelir. Tarihin kendilerine bir misyon bağışladığı ve ruhlarında bu misyonu duyan nadir insanlar, vakti gelince ve şartlar emredince tehlikenin üstüne işte böyle giderler ve kara talihe böyle seni yeneceğim diyen adam, eğer hakikaten sözünün iri bir yiğitse, talih o yiğide işte böyle teslim olur, böyle yenilir. Dipnot, Sivas'ta Kolordu Dairesi'ne inen Mustafa Kemal az sonra Ali Galibi ve adamlarını buldurur. Bunlar kaçamamışlardır bile. Ali Galip başı önde paşanın karşısındadır. Onu askerce selamlamaya çalışır. Fakat Mustafa Kemal'in hiddeti hakikaten sert ve şiddetlidir. Ama sonunda karşısındakini uyarmaya çalışır. Ona eski bir asker olduğunu hatırlatarak kendisini serbest bıraktığını söyler. Ali Galip'in bu muamelelerden neler duyduğu hala bilinmez. Çünkü gece bu sefer kendi ayağıyla paşanın kaldığı karargaha gelerek huzura kabul edilmesi istirhamında bulunur. Paşa'ya hulus ve sadakat dilleri döker. Hatta Malatya valiliğini paşaya hizmet için kabul ettiği hikayelerini sıralar. Paşa elbette ki inanmaz. Son tavsiyelerini tekrarlar ve evvelce emrettiği gibi İstanbul'a dönmesi yerine Malatya'ya gitmesine müsaade eder. Ama Sivas Kongresi kurulduğu zaman İngiliz ajanlarının ve Kürt beylerinin yardımı ile Sivas'ı ve kongreyi basmaya kalkışan adam işte bu Malatya valisi Ali Galip'tir. Tabii her hain gibi o da korkaktır ve daha ilk mukavemet tedbirleriyle yenilir, kaçar.